Merhabalar, ben İsmail Kohan.
Merhabalar, ben Elif Aydın.
Gav Gündem, Göç ve Diaspora Podcast serisine hoş geldiniz.
Bugünkü konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Metin Özkan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar.
Biz teşekkür ederiz.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Bugünkü konumuz aslında Metin hocamızın da ihtisası alanında bulunan bir konu. Bugün göçmenlerin siyasal katılımını konuşacağız. Aslında bu iki taraflı bir konu olacak. Hem yurt dışında yaşayan Türk toplumunun siyasal katılımını hocamızla tartışacağız, konuşacağız. Hem de Türkiye'de bulunan yabancıların siyasal katılımı, örnekleri, bu hakkın nasıl gerçekleşebileceğini konuşmak istiyoruz. Onun için hocam ben ilk soruyu bu şekilde sormak istiyorum. Siyasal katılım dediğimiz zaman, şimdi vatandaş olan bir kişi zaten seçme ve seçilme hakkı kapsamında siyasal katılımını bir şekilde gösteriyor. Ama bu konuda göçmen ya da yabancı unsur girdikten sonra konu biraz değişiyor, farklı bir tarafa gidiyor. Bu açıdan eğer biz yabancı unsuru ortada koyarsak siyasal katılımı nasıl tanıtabiliriz?
Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada bulunmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Siyasal katılım mevzusu sadece oy verme davranışına indirgenemeyecek kadar karmaşık bir anlam bütünlüğüne sahip. Siyasal katılım literatürünü incelediğimiz zaman genel olarak siyasal katılımın dar ve geniş kapsamlı olmak üzere ikiye ayrıldığını görüyoruz. Literatürde en çok atıf alan çalışmalarda bu minvalde bir açıklama söz konusu. Dolayısıyla siyasal katılımı sadece bir vatandaşın ya da vatandaşlık hakkı edinmiş bir kişinin gidip de sandığa oy verme davranışına indirgememiz mümkün görünmüyor. Haliyle de daha geniş kapsamıyla siyasal katılımı ele almak durumundayız. Burada da bireysel, grupsal ya da kitlesel siyasal katılım unsurları devreye giriyor. Yani insanlar dernekler kurarak, örgütler kurarak, federasyonlar kurarak siyasal katılım gösterebilirler sistemin içerisinde veya siyasal katılmama davranışı gösterebilirler ya da protesto, siyaset kurumunu protesto edebilecek davranışların içerisine girebilirler. Bunların hepsi bireysel anlamından, siyasal katılımın bireysel anlamından farklı bir anlam bütünlüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin insanlar gidip de seçme ve seçilme hakkı bulunmayan insanlardan bahsediyorum. Bir dernek kurarak kendi vatandaşlarının bu topluma ait olduğunu tanıtabilir, bununla ilgili etkinlikler düzenleyebilir ve siyaset gündemini belirleyecek bir konuma gelebilirler. Ya da protestolar, siyasal katılmama davranışı gösterebilirler. Örneğin bir, diyelim ki Avrupa'dasınız, bir kilise eylemini, bir kilise politikasını eylemlerinizle protesto edebilirsiniz. Ya da bir okulun eylemlerini protestolarınızla, o kitlesel protestonuzla etkileyebilirsiniz. İşte bunların tamamı geniş anlamıyla siyasal katılımın çok farklı ve paradoksal bir içerik taşıdığını bize gösteriyor. Haliyle de siyasal katılımı sadece, yani bugün konuşacağımız siyasal katılımı özellikle diaspora toplumlarının ya da göçmenlerin siyasal katılımını böyle gidip de sandık başına bir oy verme davranışına indirgemeyeceğimizi baştan söyleyebiliriz.
Bunu ekstra olarak soruyorum. Siyasal katılmama da politik bir tutum aslında. Ve son zamanlarda işte herkes lütfen oy kullanın diye bir baskı da aslında söz konusu. Bu sandığa gitmemek de bence politik bir durum.
Kesinlikle.
Ve bilinçli bir protesto.
Kesinlikle. Siyasal katılmama davranışı. Şöyle ki literatürün bu kısmı da, yani Türkiye'de çok fazla gelişmiş durumda değil. Siyasal katılmayla ilgili çalışmalar çok küçük bir grupta. Ama Avrupa literatürüne baktığınız zaman siyasal temsil ve siyasal katılma mevzusunun katılmama üzerinden gittiğini görürsünüz. Yani siyasal katılmama konusu incelemeye daha değer bir mevzu. Yani siyasal katılmayı bir şekilde anlatabiliriz. Şöyle ki gidip oy verme davranışını en basitinden siyasal katılma versiyonuna sokabiliriz. Normal olarak gösterebiliriz. Ya da bir siyasal söylem geliştirmek, bir dernek kurmak. Bunların hepsi evet siyasal katılma formudur. Bir de katılmama durumu vardır. Yani o aday da beni temsil etmiyor. Bu aday da beni temsil etmiyor. Bu partinin de siyasal söylemi bana uygun değil, diğer partinin de değil. Hatta hiçbir lider ve parti beni temsil edemez diyerek sandığa gitmeyen bir kitle var. Nitekim Avrupa'daki apolitikleşme süreci, Amerika'daki apolitikleşme süreci bununla alakalı. Tamamen birebir ilişkili bir durum. Yani siyasal katılmaya yönelik bir protesto, insanlarda bir protesto var. Artık insanlar siyaset kurumuna ve kurumlarına ilgi göstermiyorlar, desteklemiyorlar ve onların kim gelirse gelsin hayatlarında hiçbir şey değiştirmeyeceğine inanıyorlar. Artık insanlar kendi kimliklerini inşa etmek için kendileriyle baş başa olduklarını biliyorlar. Böyle olunca da Anglo-Sakson kültürün ya da toplumun McDonald'slaşması dediğimiz mevzunun tekrardan bizlerin gündemine geldiğini görüyoruz. Artık insanlar refahlarını artırmak için siyaset kurumuna ihtiyaç duymuyorlar ya da siyaseti bir araç olarak görmüyorlar. Tabii ki de siyasi yelpazenin çeşitli kesimlerinden nem alan insanlar var. Bunlar daha böyle politize olmuş bir şekilde, partizan şekilde siyaset sisteminin içerisinde bulunuyorlar. Ama bizim gibi sıradan insanlar, sıradan vatandaş dediğimiz kimseler siyasetten hiçbir beklentileri yok. A partisi ya da B partisi kim gelirse gelsin hayatlarında çok büyük şeyler değişmeyeceğinin farkındalar. Ve gerçekten de paradigmatik değişimler yaşayan ülkelerde bile siyasal liderlerin ya da partilerin değiştiği, yani mesela aşırı soldan aşırı sağa geçiş, gerçekleştiği Avrupa ülkeleri var biliyorsun, işte Avusturya ya da işte Macaristan örnekleri bunu gösteriyor. İnsanların refah seviyelerinde hiçbir şey değişmedi. Avrupa konjonktüründe bu ülkelerin liderlik pozisyonları ya da söylem dilinin değişebileceğini ama insanlara, toplumsal kesimlere bir şey sunmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla da insanlar apolitikleşiyor ve işte siyasal katılmamaya yönelik literatürün genişlemesi de bununla ilişkili oluyor.
Peki bu siyasal katılmama durumu varken bir taraftan, diğer yandan da göçmen haklarından ve göçmenlerin sivil mücadelelerinden söz ediyoruz. Peki onların bu sivil mücadeleleri, siyasal katılımları hangi şekillerde gerçekleşiyor? Avrupa, Amerika veya Türkiye örneğini birbiriyle nasıl kıyaslayabiliriz? Yani dünyaya nazaran Türkiye siyasal göçmenlerin siyasal katılımı noktasında nerede?
Çok güzel bir soru Elif Hanım ve aynı zamanda çok kapsamlı bir soru. Şöyle, Türk diasporasıyla tabii konuya başlayabiliriz. Türk diasporası dediğimiz zaman, yani eğer bir komparatif edecek, bir karşılaştırma yapacaksak, Türk diasporasının en kate değer bir şekilde bulunduğu ülkeler Almanya, Belçika ve Hollanda gibi görünüyor. Aslında Avrupa'da yaşayan Türkler deyince birçok insanın aklına hemen 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Avrupa'ya gitmiş akrabaları, o akrabaları ülkelerine döndüklerinde onlara getirdikleri çikolatalar ve teknolojik aletler gelir. Uzun yıllar boyunca hangi ülkede bulunursa bulunsun bu insanlar Türkiye'ye döndüklerinde onlara Almanca sıfatı takıldı. Ve 1 euro önceden mark ve frank ama şimdi euro kapısı olarak görüldü. Sanki ülkeye döviz getiren, İşte belli aralıklarla tatil yapmaya Türkiye'ye gelen insanlar gibi görüldü. Ama bugün itibariyle bu insanların, Türkiye dışında yaşayan Türk toplumunun taşıdığı anlamın bir uç beyi gibi görüldüğünü görüyoruz. Yani bir anlam değişimi yaşandı. Dolayısıyla da bugün Türk diasporasının yaşadıkları ülkelerde kendini ifade edip edememesi ya da bu yeni toplumsal elçilerden beklentilerin biz nelerdir gibi soruların tatmin edici cevapları aranıyor. Dolayısıyla bizim tarihsel olarak bu diaspora sürecine nasıl başladığını Türkiye'nin bakmamız gerekiyor. Büyük ölçüde 1961 yılında karşılıklı anlaşmalar yoluyla Almanya'ya giden ilk Türkler bu diaspora toplumlarının başlangıcı olarak gösterilebilir. Burada bir iş gücü ihracatı vardı. Birinci nesil için amaç orada kalıcı olmak değildi. Belirli bir para biriktirip, belki döndükleri zaman bir iş yeri açmak, ev almak, arsa almak, otomobil almak için para biriktirmek üzere oraya gitmişlerdi. Ama birinci nesilden sonra, ikinci nesil ve üçüncü nesil o toplumlara entegre olmaya başladı. Toplumsal kültüre aidiyet duymaya başladılar. Eğitimlerini orada aldılar ve artık dönüş onların kafasında biraz zorlaştı. Böyle olunca da artık diaspora toplumu diyebileceğimiz bir anlam bütünlüğüne kavuştu Türkler Avrupa'da. Böyle olunca da kalıcı bir nitelik kazanıyorsunuz. Kalıcı nitelik kazandığınız zaman da artık gündeme siyasal katılım mevzusu geliyor. Neden? Çünkü kalıcı olduğunuz andan itibaren artık o toplumla bir iletişim kurma durumundasınız. Çıkarlar ve menfaatler söz konusu, aynı zamanda karşılaştığınız problemler devreye giriyor. Bunların çözümü ise sadece siyaset kurumunda bulunabilir. Haliyle Almanya'ya gidenler, Hollanda'ya gidenler ve Belçika'ya gidenler siyasette de aktif olmaya çalıştılar. Ama biz buna geçmeden önce şunu da söylememiz gerekiyor. Acaba Türkler Avrupa'da diaspora diyebileceğimiz bir gerçekliğe sahip mi? Literatüre baktığımız zaman diaspora diyebilmemiz için, yani kitabın ortasından konuşacak olursak, diaspora biliyorsunuz ki yayılmak, dağılmak anlamlarına gelir. Evet, Avrupa'ya Türkler yayılmış, dağılmış durumda 1960'tan itibaren, ama acaba bir birlik, bir azınlık olma bilinci, bir kendini ifade etme arayışı içerisinde mi Türkler Avrupa'da? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Geri dönüş mitinden de aynı zamanda uzaklaşıp uzaklaşmadığımız önemli konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz güncel dönemde, içinde yaşadığımız dönemde sokak röportajları çok gündemde. En çok konuşulan konu şu. Özellikle işte Almanya'dan, Fransa'dan ya da başka Avrupa'nın başka ülkelerinden Türkiye'ye gelmiş insanlara mikrofonlar uzatılıyor ve işte siyasal tercihleri sorgulanıyor. Eğer beğenmediğiniz bir siyasal tercih cevabı duyduğunuz andan itibaren insanlar şunu söylüyor: o zaman geri dön kardeşim. Aldıkları cevap ise şu oluyor: bizim orada kurulu düzenimiz var. Ve bununla çok fazla dalga geçiliyor. Gerçekten de buradaki insanlar, yani yurt dışında yaşayan Türkler, geri dönüş mitinden uzaklaşmış durumdalar. Kulağa zor gelebilir. Yani dönmek bu kadar zor olmamalı. Ne olacak? Evini, arabasını satsın, işinden çıksın, Türkiye'de de çalışmaya başlayabilir. Peki şu açıdan bakalım. Bizler Ankara'da yaşıyoruz. İşte belli bir Ankara'nın belli bir bölgesinde yaşıyoruz ve bazı, hepimizin bir meşguliyeti var. Bazı mesleklere mensup olarak çalışıyoruz, hayatımızı idame ettiriyoruz. Tamam, birisi bize söylesin, ya bu kadar mutsuzsan, aldığın maaştan, yaşadığın hayattan, buradan istifa et, evini, arabanı, Ankara'da varsa, benim yok, varsa sat, arabamda kredili o yüzden. Bunları sat ve İstanbul'a yerleş, İzmir'e yerleş, Adana'ya yerleş, Antalya'ya yerleş. Kolay mı? Benim için değil. Çünkü benim çocuğum var. Evet. Ben evliyim, bir kira ödüyorum, işte bir araba taksidi ödüyorum ve var olmaya çalışıyorum.
Bir düzen kurmuşsunuz kesinlikle. Kendinize göre.
Şimdi burada ülkenin içerisinde transfer olmak bile, mobilize etmek kendinizi bile bu kadar zorken, acaba yurt dışındaki bir sisteme entegre olmuş kişinin her şeyini bırakıp buraya gelmesi, bu kadar teatral bir şekilde onunla dalga geçilmesi ne kadar insan haklarıyla uyuşuyordur? Sadece görüşü sizinle aynı değil diye bu insanları bu kadar böyle küçük görmek, aşağılamak ne kadar kolay. İşte bunların hepsi geri dönüş mitinden Avrupa'da yaşayan Türklerin uzaklaştığını gösteriyor. Ama bu çok da böyle üzülecek ya da dediğim gibi kriminalize edilecek ya da onların aşağılanacağı anlamına gelmiyor. Genel olarak literatüre baktığımız zaman da zaten diasporaların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Geleneksel diasporalar ve modern diasporalar. İşte Robin Cohen ya da Talip Küçükcan gibi araştırmacılar, biliyorsunuz Talip Küçükcan da Türkiye'de diaspora üzerine en çok yazan isimlerden bir tanesiydi. Şu anda da Jakarta Büyükelçisi olarak atandı. Talip Hoca'nın da çalışmalarında şunu görüyoruz. Geleneksel diasporalar belli bir dönemde oraya gitmiş, başka ülkelere gitmiş, orada yaşamaya karar vermiş insanları ifade ediyor. Artık geri dönüş mitinden uzaklaşmışlar. Ama modern diasporalar biraz daha ekonomi temelli hareket ediyor. Bu ekonomi temelli diasporalara şu örnekleri verebiliriz. Mesela ticari diasporalar. Yahudi diasporasını bu kategoriye sokabiliriz. Ya da kapitalist diasporalar, emperyal diasporalar dediğimiz. Onları da Britanya diasporasına bu minvalde bakabiliriz. Bir de işçi diasporaları var. İşçi diasporalar ise Hint diasporası, Çin diasporası ya da Türk diasporasına örnek verebileceğimiz bir ayrım olarak görülebilir. Bu şekilde diasporayı tanımladığımız zaman, o zaman Uluslararası Göç Örgütü'nün de raporlarına yansıyan diaspora tanımı tabii gündeme geliyor. Burada ana vatanları hakkında fikirlerini sürdürüyor olması insanların. Mesela Avrupa'da yaşayan Türklere baktığımız zaman hala Türkiye'nin siyasetiyle ilgilendiklerini görürsünüz. Her mikrofon uzatıldığında, mesela Almanya'da yaşıyor o insan ya da Hollanda'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, ama Fransa siyaseti, mesela Emmanuel Macron hakkında hiçbir fikri yok, evet, onun siyasetiyle ilgili. Ama Türkiye'deki siyasetle ilgili kesinlikle bir fikri var ve keskin bir fikri var.
Hatta belki yaşadığı ülkenin televizyon kanallarını, haber kanallarını seyretmiyor.
Kesinlikle.
Sadece Türk kanallarını seyrediyor.
Kesinlikle. Bu insanların hala toplumdan kopmadıklarını ve dizileri, filmleri Türk dizileri ve filmleri izlediğini de göz ardı etmememiz gerekiyor.
Hocam tam burada aklıma şey geldi. Şimdi mesela 1961 yıllarından itibaren Avrupa'ya giden Türk toplumu ya Türk diasporası şimdi yaklaşık 3 kuşak değiştiğini söyleyebiliriz. Evet. Yani 1. kuşak, 2. kuşak ve 3. kuşak arasında bu siyasal katılım konusunda hem yaşadıkları ülkede hem de Türk siyasetinde siz bir farklılık görüyor musunuz? Öyle bir değişiklik olmuş mu yoksa aynı şekilde devam ediyor mu?
Kesinlikle var. Sorumuz gerçekten çok yerinde ve isabetli bir soru oldu. Siyasal katılımı etkileyen çeşitli parametreler var. Mesela bunlardan bir tanesi daha çok maddi parametreler dediğimiz cinsiyet gibi, yaş gibi, meslek gibi, gelir düzeyi ve eğitim gibi konular var. Şimdi bunların son yapılan araştırmalar bunların arasında çok büyük bir farklılık olmadığını gösteriyor nesiller arasında. Şöyle ki cinsiyetlerde Elif Hanım belki sinirlenebilir ama erkekler siyasete daha fazla ilgi duyuyor. Son yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bu genel hatlarıyla da böyleyken diaspora toplumlarında yurt dışı Türklerinde daha da belirginleşiyor. Erkekler siyasete daha fazla ilgi duyuyor. Yaş olarak baktığımızda çeşitli farklı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela gençlerin siyasete ilgisinin çok az olduğu, yaş ilerledikçe siyasete ilginin arttığıyla ilgili bulgular var. Bunun tam tersi sonuçları da ben görmüştüm. Yine meslek ve gelir düzeyiyle ilgili benzer parametreler takip ediliyor. Mesela gelir düzeyi arttıkça insanların siyasete olan ilgisi artıyor. Çünkü bu anlaşılabilir bir şey. Sizin karnınız açken siyasette neler olduğu ya da kimin tarafından yönetileceğinizle ilgili çok böyle bir fikriniz ya da bir fikir geliştirme durumunuz mümkün olmayabilir. Eğitimle ilgili olarak ise şunu söyleyebiliriz. Eğitim seviyesi arttıkça kuşaklar arasında benzer şekilde siyaset olan ilgi artıyor. Ama siyasal katılım, diaspora toplumlarıyla ilgili siyasal katılım sadece buna indirgenemez. Bir de psikolojik durumlar var. Mesela siyasal etkinlik duygusu. Birinci kuşak dediğimiz insanlarda bu siyasal etkinlik duygusu yok. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi oraya giden insanların tek amacı vardı. Belirli bir para kazanıp ülkelerine geri dönmek. Ama ikinci ve üçüncü nesille baktığımız zaman bunların topluma entegre olduğunu ve siyasette de etkin olmaya çalıştıklarını, bu duygunun olduğunu görüyoruz. Bir diğer faktör ise yine psikolojik etmenlerin içerisinde sayabiliriz. Vatandaşlık bilinci. Şimdi mesela Almanya örneğinde konuşacak olursak 23 yaşına kadar insanların 7 yıl orada yaşaması gerekiyor. 23 yaşından sonraki insanların ise 9 yıl. Vatandaşlık kanunu bunu gösteriyor. Bu vatandaşlığı elde etmiş genç insanlar dolayısıyla vatandaşlık görevi doğrultusunda, Alman vatandaşlığı ya da çifte vatandaşlık duygusu doğrultusunda siyasal etkinlik faaliyetlerinde bulunmak istiyor. Yani oy verme davranışları daha keskin oluyor. Bir de siyasal ilgi mevzusu var tabii ki de. Şimdi siyasal ilgi gençler arasında çok fazla yok. Yani 23 yaşına, 25 yaşına gelene kadar bu nesiller arasında birbirini takip ediyor. Çok ilgilenmiyorlar ama yaş ilerledikçe, o bölgede kalmaya başladıkça işte 3. nesil, 2. nesilden bahsediyorum. Onların siyasete bir ilgisi oluyor. Psikolojik etmenler arasında son konu ise yabancılaşma ve bu çok önemli bir konu. Biraz önce işte Elif Hanım'la konuştuğumuz o siyasal katılmama mevzusu da bununla ilgili. Yabancılaşma konusu özellikle 3. nesil ve 2. nesilde son derece keskin bir şekilde hissediliyor. Çünkü Avrupa'da yaşayan Türklerde insanlar oranın siyasetine ilgi duymuyor. Tamamen gelirlerine, eğitimlerine bakıyorlar. Sisteme adapte oldukları sürece, o toplumdan dışlanmadıkları sürece, o topluma yabancılaşmadıkları sürece siyasal katılma duygularını gösteriyorlar. Çeşitli oy verme davranışlarıyla ya da işte faaliyetlere, dernek faaliyetlerine katılarak ya da işte siyasal fikirler geliştirerek bunu yapıyorlar. Ama birinci nesile baktığımız zaman ve ikinci nesile kısmen baktığımız zaman siyasal sisteme son derece yabancı olduklarını görüyoruz. Zaten dil bilmiyorlar. Bir kere en önemli konu bu. Dil bilmediği için hem siyasal sisteme yabancı hem de topluma yabancı. İletişim kuramıyor. İletişim kuramadığı ölçüde de entegre olamıyor. Dolayısıyla ikinci konu bu siyasal katılımla ilgili. Son konu ise hukuki altyapı. Şimdi hukuki altyapı 1960'lı yılları konuşacak olursak son derece zayıf. Avrupa Birliği müktesebatı son derece zayıf göçmenlerin siyasal katılma konusuna. Ama ilerleyen dönemde Özellikle işte 80'ler ve 90'larda bu seçme ve seçilme hakkının, çifte vatandaşlık kanunlarının, çifte vatandaşlık haklarının ve vatandaşlık kanunlarının çok ilerlediğini görüyoruz Avrupa'da. Yani göçmenlerin siyasal katılımlarına salık veren bir demokrasi anlayışı gelişiyor. Ne kadar tırnak içinde söylüyorum demokrasi oldukları tartışmalıdır. Bu da farklı bir
Evet.
programın konusu. Ama hukuki altyapı buna izin verdiği ölçüde ikinci nesil ve üçüncü nesil sisteme siyasal sisteme entegre olmaya başlıyor. Bu da birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil arasında çok ciddi bir uçurum oluşturuyor siyasal katılma noktasında. Üçüncü nesil ve ikinci nesil daha fazla siyasal sisteme katılmış ve katılıyor diyebiliriz.
Almanya'dan bahsettiniz. Almanya hükümeti yeni vatandaşlık yasa tasarısını meclisine sunmuş. Bu yasada aslında oradaki yaşayan göçmenlerin hızlı bir şekilde vatandaşlığa alınması, onun dışında uyum konularının kolaylaştırılması ve siyasal katılımlarının daha böyle kapsamlı bir şekilde uygulanması söz konusu. Şimdi orada mesela oradaki yaşayan 1,5 milyon Türk vatandaşının Alman vatandaşlığını kazanmadan Türk vatandaşlığını hala muhafaza ettiklerini gösteriyor. Aslında eğer bu kanun tasarısı kabul edilirse oradaki yaşayan bu 1,5 milyon Türk toplumunun da siyasal katılımını siz hem Türkiye açısından hem Almanya açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi yeni vatandaşlık kanunu birazcık da seçim söylemi gibi görünüyor diyebilirim. Çünkü çok farklı bir genişlikte kurgulanmış görünüyor takip ettiğimiz kadarıyla. Ama burada ne kadar samimiler tartışma konusu. Tarihsel olarak Almanya'daki Türklere baktığımız zaman işlerin bu kadar da kolay olmadığını görüyoruz. Birazdan ona değinebiliriz ama kestirmeden şunu söylememiz lazım. Ben bu yeni vatandaşlık kanunu çerçevesinde 1,5 milyon Türk'ün orada vatandaşlık hakkına kavuşacağını, bu insanların çifte vatandaşlık ya da Alman vatandaşlığına geçebileceğini öngörenlerden birisi değilim. Bu konuda iyimser olamıyorum. Çünkü Türkler de hala daha Türkiye'ye bir dönüş konusu, bir göz kırpma konusu, Türk vatandaşlığını koruma konusu, Almanya'da yaşayan Türkler için konuşuyorum, söz konusu. Böyle olunca da Alman vatandaşlığına geçme mevzusu kolay görünmüyor. Zaten üçüncü nesile baktığımız zaman onların çok büyük bir bölümü, özellikle doğum yeri itibariyle Almanya olduğu için vatandaşlık hakkı edinmiş durumdalar. Dolayısıyla geri kalan o 1,5 milyonun içerisinde 1 milyon gibi bir rakam kalıyor zaten. Araştırmalar yani onu gösteriyor. Rakamlar Çalışma Bakanlığı'nın bakanlarına baktım burada. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine baktım buraya gelmeden önce. Yani 1 milyon 900 bin gibi bir rakam söz konusu. Bunların geçip geçmeyeceğine dair emin değilim. Öyle olunca da siyasal katılma mevzusunda işler nasıl değişecek son derece tartışmalı. Tarihsel olarak gelişimine baktığımız zaman da durum bazı ipuçları sunuyor. Mesela 1970'lerin ikinci yarısı ve 1980'lerden sonra artık üçüncü kuşağın Almanya'da görünür olmaya başladığını görüyoruz. Bunlar da Türklerin kalıcı olduğunu, Almanya'da kalıcı olduğunu göstermişti. Haliyle de Türk göçmenler seçme ve seçilme hakkı doğrultusunda siyasetle ilgilenmeye başladılar. Daha sonrasında Türkler tüm üçüncü ülkeler gibi sivil toplum alanında bazı haklar elde etmişlerdi. Mesela 90'lı yıllara geldiğimiz zaman Alman Federal Meclisi Bundestag'da İlk defa Türk kökenli vekilleri görmeye başladık. Bunların arasında en ünlülerden bir tanesi Cem Özdemir'di. Cem Özdemir'in siyasi anılarını anlattığı kitabını okumuştum ve şöyle söylüyordu. Bu süreç hiç de öyle görüldüğü gibi, Türkiye'den görüldüğü gibi kolay olmadı. Son derece büyük baskılara maruz kaldık. Hatta 94 federal seçimlerinde ona yapılan bir yakıştırmadan çok büyük üzüntü duyduğunu söylemişti. Orada Türk istihbarat ajanı yakıştırması yapmışlardı Cem Özdemir'e. 90'lı yılların sonuna geldiğimizde ise yine yeni vatandaşlık kanunu tartışması var. İşte ipucuları burada bulabiliriz. Bu yeni vatandaşlık kanunu tartışılmaya başladığı dönemde işte Türkler de tabii ki de bunun işin içinde vatandaşlık genişletilecek. Çok fazla insana işte hak ve özgürlükler seçme ve seçilme noktasında hak ve özgürlükler tanınacak mevzusu tartışılıyordu. 2000'li yılların başında oluyor bu. Daha sonrasında peki ne yaşanmıştı? Herkes hatırlar bunu. Literatüre dönerci cinayetleri şeklinde geçen seri bir şekilde Türklerin öldürülmeye başladığını görüyoruz. Haliyle de bu vatandaşlık kanunu hemen rafa kaldırılmıştı. Tabii burada tek etken Türklerin oradaki lobi gücü değildi. Bir de İslamofobi yükselişe geçmişti. 2000'lerin başında hatırlarsınız, işte 11 Eylül saldırılarını hatırladım. Bütün Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da en önemli konu yükselen İslamofobi ve aşırı sağ trendiydi. Bugün de zaten en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, bu trend devam ediyor. Hem İslamofobi yükselişte hem de aşırı sağ yükselişte pek çok lider, aşırı sağdan lider iktidara geldi Avrupa'da. Almanya'da bundan çok farklı değil. Fransa'daki Le Pen'in yükselişini de bu minvale oturtabiliriz. Nitekim Türkler bu dönerci cinayetlerinden sonra ciddi, siyaseten çok ciddi bir geri çekilme yaşadılar. 2005 yılına geldiğimiz zaman pik noktasını yaşadığımızı söyleyebiliriz temsil edilme noktasında. Bundestag'da 5 tane Türk asıllı vekil vardı. 2010'lara geldiğimizde yine yerel seçimlerde özellikle Türklerin görünür olmaya başladığını ve seçmen sayısının oy kullanma, yani vatandaşlık hakkı edinmiş ve oy kullanma yeterine sahip kişi sayısının 1 milyonu geçtiğini görüyoruz 2010 döneminde. Bugün de durum çok farklı değil. Bu sayılar katlanarak gidiyor ama bu vatandaşlık kanunu neler sunacağı çok ciddi tartışmalı ve ben o kadar da iyimser olamıyorum. Çünkü bu dönemlerde yine 2010'lu yıllarda iki tane Türkler parti bile kurdu. Bir tanesi Bremen Entegrasyon Partisi'ydi. Diğeri de Adalet ve Yenilik İçin Birlik Partisi'ydi. Bunlara mesela ne yakıştırması yapılmıştı hatırlarsınız? Erdoğan'ın Berlin'deki lobi gücü. Tırnak içinde söylüyorum. Bu yakıştırma yapılmıştı. Nitekim bu partilerin amacı, parti açıklamalarına baktığımız zaman ve tüzüklerine baktığımız zaman sadece şuydu. Türklerin siyasal sisteme entegrasyonu sağlamak. Ve girdikleri seçimlerde 0.1 aldılar. Daha sonrasında girdikleri seçimlerde ise silindiler. Bu partiler ortadan kalktı ve bir sadece örgüt düzeyinde kaldılar. O yüzden de yani Türklerin seçme ve seçilme hakkının genişlemesi oradaki demokratik sistemin içerisinde var olacakları anlamına gelmiyor. Burada demokratik sistemi de tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü orada yaşayan çok büyük bir, sizin de belirttiğiniz gibi çok büyük bir kitleden, bir toplumdan bahsediyoruz. Bir diasporadan bahsediyoruz. Zaten konuşmanın başında da söylediğimiz gibi o literatürdeki bulgulara baktığımız zaman Türklerin Avrupa'da diaspora olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Almanya'da bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Burada bile, Hollanda ve Belçika'yı konuşmuyorum bakın, Almanya'da bile böyle bir güce sahip değilsiniz. Ne siyaseten lobi oluşturabiliyorsunuz, ne partinizi ön plana çıkartabiliyorsunuz. Oy verme davranışı neye göre değişiyor o zaman? İşte o partiden eğer Türk asıllı bir aday varsa gidip ona veriyorlar. Türklere biraz göz kırpıyorsa o partiler ona oy veriyorlar. O yüzden de yeni vatandaşlık kanunu çerçevesinde Türklerin siyasal sisteme daha fazla entegre olacağını öngörmüyorum.
Ben de şey diyecektim. İlk başta birinci nesil, ilk kuşak göçmenlerin siyasal katılımdan söz edemiyoruz dedik. Bunun sebeplerinden biri de zaten geçici olarak algılanıyor olmalarıdır.
Evet,
çünkü evinizdeki misafire tuzluğun yerini bile değiştirtmezsiniz.
Hı hı.
O konuda bir söz sahibi olmaz. Şimdi Türkiye'ye geçecek miyiz bilmiyorum. Eğer Türkiye'deki göçmenlerin siyasal katılımına...
Tabii ya, nasıl isterseniz
geçebiliriz.
Onunla bağlayalım. Biraz da ona değinelim. Şu anda 11 senedir yaklaşık 12 senedir buradalar.
Evet.
Özellikle Suriyeli özelinde. Tabii çok çeşitli göçmen gruplar söz konusu ama yoğunluk olarak baktığımızda. Şimdi onların siyasal katılımları kendi hakları ve temsiliyetleri için çok önemli. Bu sadece sorunların dile getirilmesi için değil, burada yaşıyorlar ve kendi hayatlarını belki gelecekteki yaşantılarını etkileyecek kararlarda söz sahibi olmak isteyebilirler. Bu direkt oy kullanarak olmak zorunda değil, en başta da söylediğiniz gibi. Onlara bir var olma alanı yani kendileri bu varoluş alanını yaratmaları lazım ve böyle bir alan da açılması lazım aslında. Yani hak verilmez, alınır. O yüzden böyle bir alan açılması gerekli de diyemeyiz de.
Yok diyemeyiz.
Evet, yani şöyle de bir durum söz konusu. Herhangi bir lobicilik faaliyetinde bulunduklarında da sınır dışı edilme tehlikesi söz konusu. Mimlenme tehlikesi söz konusu. Bir şey yapıyorsanız, çabalıyorsanız göze batıyorsunuz. Bu yüzden göze batmak da istemiyor olabilirler. O yüzden alan açılmalı. Baktığımız zaman dernekleşmeler söz konusu, üniversitelerde göçmen gruplar diğer arkadaşlarına sınavlarda, dil konusunda, birçok alanda yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da bir dayanışma mekanizması aslında. Ama Türkiye'de durumlar nasıl? Bu Almanya örneğindeki gibi bir kıyaslama yapabilir miyiz? Yani Almanya'da Türklerin siyasal katılımı ne kadar sancılı ve uzun sürmüş? Türkiye'de de durum bu şekilde olur mu?
Elif Hanım, teşekkür ederim. Güzel bir soru yine. Ben kestirmeden şunu söylemek istiyorum. Türkiye şu anda çok önemli bir sınavın eşiğinde. Bu göç konusunu yönetme konusunda. Şu ana kadar evet göç konusunu bir şekilde yönettiğimiz, hatta her şeye rağmen iyi yönettiğimizi ifade edebiliriz. Ancak mevzu toplumsal entegrasyon ve siyasal katılma noktasına geldiğinde işte o sınavın eşiğinde olduğumuzu söylememin sebebi burada yatıyor. Türkiye bu konuya bir insan hakları çerçevesinde mi bakacak? Yoksa Avrupa'nın demokrasi konusundaki ikiyüzlülüğünü mü takip edecek? Önemli. Çünkü Türkiye bir göçmen ülkesi. Yani bilinenin aksine bir yeni bir devlet değil. İmparatorluk bakiyesi devralmış bir ülke. Haliyle de bu ulusu kurgularken bazı teorilerle, bazı işte çerçevelemelerle bu yapıldı. Nitekim pek çok ülkeyle, kuruluş döneminde pek çok ülkeyle yapılan ikili anlaşmalar doğrultusunda nüfus değiştirildi. Şimdi bu minvalden baktığımız zaman yani 10-15 yıllık süre zarfında yönetilen göç politikasını insan hakları çerçevesinde değerlendirebiliriz ve bu göç politikasının gayet de mantıklı temelleri oturduğunu ifade edebiliriz. Özellikle Avrupa'nın göç konusundaki ikiyüzlülüğünü dikkate aldığımızda. Ancak mevzu sizin de sorduğunuz gibi siyasal katılıma, toplumsal çıkar ve menfaatlere ve bu grupların sorunlarına geldiği zaman işte işler birazcık karışıyor. Şöyle ki bu insanlara vatandaşlık kanunu çerçevesinde baktığımız zaman evet sanki bazı sivil toplum alanında bazı hak ve özgürlükler tanınmış gibi görünüyor. Ancak durum realitede, pratikte ne kadar gerçekçi orasına bakmamız lazım. Bugün itibariyle toplumsal aidiyeti bulunan, bu bölgede uzun yıllardır yaşayan insanlara vatandaşlık verilme durumu ne ölçüde gerçekleşiyor? Bunu takip edemiyoruz. İkincisi, belli miktarlarda yatırım yapan, ülkeye yatırım yapan insanlara otomatikman vatandaşlık veriliyor mu verilmiyor mu konusu da ayrı bir muallak konusu. Pek çok işte manipülatif bilgi içeriği şunu gösteriyor bize. Sanki 400 bin euronuz varsa Türk vatandaşlığını alabiliyorsunuz. Bu yatırımı yapıyorsanız, bu evi alıyorsanız sanki vatandaşlık size veriliyormuş gibi gösteriliyor. Ama durum çok da böyle değil. Aynı şekilde yine işte sosyal medyaya yansıdığı halde gördüğümüz şey şu. Türkçe bilmeyen, Türk toplumunun dokusuna dair hiçbir fikri olmayan, Türk tarihine dair hiçbir şey bilmeyen insanlara da vatandaşlık veriliyormuş gibi bir algı da var. Bunun karşısında uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan, Türkçeyi çok iyi konuşan, Türk kültürüne bir aidiyet hisseden, kendini artık bir şekilde bu topraklara ait hisseden insanlara da vatandaşlık verilmediğini, bunların çıkar ve menfaatlerinin toplumsal olarak karşılaştığı problemlerin çözülmediğini görüyoruz. Bu çok sıkıntılı bir şey ve bence geleceğimiz açısından, ülkenin geleceği açısından da önemli sorunlardan bir tanesi. Bu sınavı çok iyi bir şekilde atlatması gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü bu bir fırsat. Buraya gelen insanlar sadece problemli, toplumsal yapıyı bozan insanlardan oluşmuyor. Öyle bir algı yaratılıyor ama durum böyle değil. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan konu ne? Türklerin göç yaptı. İşte avukatların, işte hukukçuların, eczacıların, doktorların başka ülkelere gittiğine yönelik. Bu ülkeye gelen doktorları, eczacıları niye konuşmuyoruz? Bunlara niye vatandaşlık vermiyoruz? Bunlara niye Uluslararası Göç Örgütü'nün uyguladığı muktesebatı uygulamıyoruz? Gösterdiği muktesebatı uygulamıyoruz? Çünkü toplumsal yapı içerisinde maalesef ki bu konuyu kaşıyan gruplar var, kesimler var. O yüzden de bu konunun nasıl çözüleceğiyle ilgili bir yol haritası belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada göç başkanlığının çok önemli politikaları var. Göç konusunda da bazı kavramları ayrıştırmamız gerekiyor. Nitekim sizin çalışmalarınız da en çok bunun üzerine duruyor. Yani göç nedir, göçmenlik nedir, mültecilik nedir, düzensiz göç nedir? Bu kavramların çok iyi ayrışması gerekiyor. Yani gelen herkes düzensiz göçmen statüsünde görülmemesi gerekiyor. Ama öyle bir maalesef ki algı oluşuyor. Yakın zamanlara kadar, özellikle seçim dönemine geldiğimiz sürece kadar hep şunları görmedik mi sosyal medyada, işte bazı kanallarda? Sanki bir tırın içerisine doldurulmuş insanlar ya da uçağa bindirilmiş insanlar Türkiye'ye dökülüyor. Sanki böyle bir gerçeklik varmış gibi. Ya bunlar olabilir bakın. Ama bununla mücadele ediliyor. Bunlar yakalanıp zaten sınır dışı ediliyor. Ama buraya gelen kaliteli, kalifiye insanları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve bunlar toplumsal olarak çok ciddi problemle karşılaşıyor bu algıdan dolayı. O yüzden de benim söylemek istediğim şey şu. Bazı yol haritalarının belirlenmesi gerekiyor. Bunlardan en önemlisi vatandaşlık kanununun düzenlenmesi. Bu ülkeye kendine ait hisseden, dil sınavında, Türkçe dil sınavında işte başarı gösteren, bu görüşmelerde Türk kültürünü bildiği, dokuyu bildiği, buraya adapte olabileceği, aşina olan kimselere vatandaşlık verilmesinin yolunun açılması lazım. Yine bu insanların siyasal örgütlenmesi, toplumsal örgütlenmesinin önünü açılması gerekiyor. Yani sivil topluma ilişkin kanunların da düzenlenmesi gerekiyor. Mesela bugün atıyorum tamamen Suriyeli insanların bir araya gelerek dernek kurması gerçekten çok zor Türkiye'de. Çok zor şartlara bağlanmış durumda. Yine farklı milletten insanlar için de geçerli. Ama bu insanların da toplumsal sorunları ya da menfaat ve çıkarları söz konusu. Bunlar nasıl temsil edilecek? Ancak dernekler aracılığıyla, federasyonlar aracılığıyla, bu lobilere, sizin de belirttiğiniz gibi lobilere izin verilerek kurulması gerekiyor ve takip edilmesi gerekiyor. Bunun da nihai olarak ulaşacağı nokta vatandaşlık kanunu gibi görünüyor. Çok sınırlı. Her ne kadar yani İsmail hocam muhtemelen bana sinirlenecek. Orada hayır, vatandaşlık kanununda bazı şeyler yazıyor diye konuşmuştuk. Evet yazıyor ama pratikte ne kadar uygulanıyor bence son derece tartışmalı.
Şöyle de bir durum var. Biz kendi göç geçmişimize de yabancıyız.
Kesinlikle.
Biz bunu çok yeni bir olgu gibi algılıyoruz. Toplumsal olarak söylüyorum. Akademide orayı kastetmiyorum aslında. Zafer Çelik hocamızın bir çalışması var, Misafir Kalmak diye. Zaten başından da anlaşılacağı üzere hep gidici, geçici, misafirsin orada. Ders kitaplarında bizde göçe dair ve göçmene dair bakışımız hep olumsuz ve çok da detaylı değil. Yani bu yüzden de söylüyorum kendi göç geçmişimize de yabancıyız diye. Ki Suriyeliler meselesinde işte ya da Afganistan'dan gelen, Irak'tan gelen göçmenler konusunda da fazla bilinçli değiliz. Böyle olunca da bir altyapımız olmadığı için oluşturulan algı ve manipülasyonlara çok açık hale geliyoruz. Evet. Bu durumda bütün göçmenleri aynı kefeye koyarak dediğiniz gibi düzensiz göçmen olarak algılamamıza sebep oluyor. Biz vakıf olarak burada düzenli düzensiz göçmen ayrımının üzerinde çok durmamızın sebebi göçmen deyince yani zaten düzenli düzensiz göçmen ayrımının bilincinde değil birçok insan. Kesinlikle. Hep aynı kefeye konuyor olması, statülerin bilinmiyor olması. Statüler bilinmeli ki o insanların hak ve sorumlulukları bilinebilsin.
Düzenlenebilsin.
Evet, buna dair bir kanunumuz var ve birçok kişinin üzerinde uzlaşabildiği kanunlardan, nadir kanunlardan birisi olarak değerlendiriliyor. Böyle bir kanun olduğundan haberdar olmalı insanlar. Biraz bunları duyurmaya çalışıyoruz. Yani toplumda bu algı yıkılmalı ki güvenlik tehdidi olarak oluşan algı da yıkılsın yavaş yavaş. Çünkü her şey böyle başlayacaktır. Güvenlik tehdidi olarak algılandıkları için de siyasal katılımları sınırlı oluyor. Çünkü toplumda bir karşılığı yok. Daha bugün taksiyle gelirken bu mesele açıldı. Aslında seçimden konuşuyorduk. Daha sonra şey oldu işte. İşte Suriyeliler bir araya gelse işte haklarını isteselere geldi yani. Ne olacak? Bölünürüz. Yani biz hak arayışını maalesef bir güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyoruz. Göçmene dair bir korkumuz söz konusu. Buna tamamıyla haksız bir korku demiyorum. Bunun çeşitli gerekçeleri olabilir. Ama bu farkındalıkla ve iyi politikalarla giderilebilecek bir şey.
Aslında çok güzel özetlediniz. Yani bu programın özetini Elif hocamız yaptı diyebilirim. Çok da güzel, isabetli bir şey söylediniz. Yani misafir kalmaktan hareketle şunu söyleyebiliriz. Dünyada misafiriz aslında. Yani bunun bilincinde olarak yaşamak gerekiyor. Yani buradaki sınırlarımız, ulusal sınırlarımız, güvenlik tehdidi, bunların hepsi önemli olabilir. Ama göç ve göçmen mevzusuna bakarken şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz sadece bu ülkede misafir değiliz ya da onlar misafir değil. Bizler bu dünyada misafiriz. O yüzden de her şeye insan temelli bakmamız gerekiyor. Yani ön yargılarımızdan arınmamız lazım. Bir güvenlik siyaseti dünya genelinde yükselen trend bugün itibariyle. Evet, ama buradaki sizin de belirttiğiniz gibi göç eden insanlar sadece güvenlik tehdidiyle kavramsallaştırılamaz. Burada çok büyük bir potansiyel söz konusu. Şunu unutmayalım. Bakın 1960'lı yıllarda ya da 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında Avrupa'daki iş gücü ihracatının sebebi neydi? Ülkeyi yeniden inşa etmek. Dolayısıyla toplumlar homojenlikten heterojenliğe doğru bir geçiş olmuştu. Ya da Amerikan devrimi sırasında ve sonrasında Amerikan ulus devletinin kuruluşuna bakalım. Bir göçmen ülkesidir Amerika.
Evet.
Ama bugün dünyanın siyasetine, dünyanın ekonomisine ve dünyanın toplumsal kültürel yapısını ne ölçüde etkiliyorlar bakalım. İşte bu zenginliğe izin vermemiz gerekiyor. Buradan faydalanmamız gerekiyor. Bunun için de siyasete entegrasyon, topluma entegrasyon çok önemli konular. O yüzden de ben Türkiye'nin çok önemli bir sınavın eşiğinde olduğunu iddia ediyorum ve umarım insan hakları doğrultusunda, demokratik normlar doğrultusunda bu süreci yönetip hem toplumsal entegrasyonu hem de siyasal katılıma salık veren bir düzenleme, hukuki düzenlemeye ortaya çıkartabiliriz diyelim.
Hocam bugünkü podcastimizin sonuna geldik.
Teşekkür ederim.
Çok keyifli bir sohbetti.
Çok
Evet,
sağ olun. Benim için de öyle.
teşekkürler.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Görüşmek üzere. Bir
Görüşürüz.
sonraki podcastimizde de sizi ağırlamak isteriz.